SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, haftalardır olduğu gibi bu haftada Sedat Peker gündemin ana maddesiydi. Pazar günü beklenen video öncesi son durum nedir acaba?
Bir önceki hafta Sedat Peker Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef tahtasına oturttu diye yorumlanabilecek açıklamalar yapmıştı. Helalleşeceğiz Tayyip abi diyerek söylemişti bunu. Kendisine yönelik ithamları neticesinde Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında Süleyman Soylu'ya sahip çıkıp Sedat Peker'e yönelik sert açıklamalar yapması üzerine böyle bir değerlendirme yapmıştı. Hafta içerisinde pazar günü ne söylenecek diye merak ederken hafta içerisinde Biden görüşmesini hatırlatıp benim hakkımda tezgahlarda bulunuyorlar. İşte ajan diye Biden görüşmesini baltalayacağımı belirtiyorlar. O nedenle helalleşmeyi erteliyorum. Bu hafta Süleyman Soylu ile ilgili, Demirörenlerle ilgili açıklamalar yapacağım. Onları kibrit kutusuna sokacağım. Yani küçülteceğim, alçaltacağım anlamında ifadeler kullandı Sedat Peker. Yine pazar günü sabah 7'de yeni videosunu açıklayacak. Bu arada gazetecilere yönelik de eleştirileri vardı. Onları da konuşacağını söyledi. Yani popülaritesini yitirmiş görünmüyor Sedat Peker yaptığı açıklamalarda. Zaten daha önce yaptığı açıklamaların etkileri de görülüyor. Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar Yalıkavak Marina'daki görevlerinden ayrıldılar. Kardeşi Atilla Peker zorla da olsa Adalı cinayetiyle ilgili ifade vermeyi başardı. Adli kontrolde serbest bırakıldı. Ama Adalı'yı öldürmek için Kıbrıs'a Korkut Eken'le gittim demesine rağmen Korkut Eken'in henüz ifadesi alınmadı. Bunun dışında tabii yine siyasette Süleyman Soylu'nun o açıklamalarına neden oldu ki o da emniyet içindeki ve AK Parti içindeki başka tartışmaları öne çıkardı. Abdülhamit Gül'ün rahatsızlığı açıklamalarına yansıdı. Süleyman Soylu yargıyı suçladığı için zamanında. Korumalarla ilgili ifadelerinden dolayı geçmişte İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü yapan iki ismi suçlamıştı. Süleyman Soylu, o isimler tepki gösterdiler Süleyman Soylu'ya. Yani hem popülaritesi devam ediyor, hem yaptığı açıklamaların etkisi devam ediyor. Şimdi tabii bu hafta Demirörenlerle ilgili ne yapacak ve Süleyman Soylu'yla ilgili ne yeni ne söyleyecek diye bekleniyor merakla. Bu arada korumalar konusunda, koruma verilmesi konusunda bir soruşturmanın açıldığını biliyoruz İçişleri Bakanlığı'nda. O soruşturmanın sonucu ne olacak göreceğiz. İkinci önemli husus da tabii 10 bin dolar alan siyasetçi. Süleyman Soylu bu iddiayı ortaya atmıştı. Sedat Peker'e yönelik eleştirilerini sıralarken TRT'de yaptığı programda. Bu 10 bin dolar alan siyasetçi dedi ve bıraktı İçişleri Bakanı. Muhalefet de eğer mafyayla böyle bir işbirliği olan siyasetçi varsa bu siyasetin üstünde gölge demektir. Bir İçişleri Bakanı suçu saklamaz açıklar diye üstüne gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuda Mustafa Şentop'un da devreye girmesini istedi. Yoksa sen de mi maaş alıyorsun mafyadan diye. Mustafa Şentop'a da sert bir gönderme yaptı. Şentop yanıt verdi. Ben de öğrenmek istiyorum. Ben de ortaya çıkmak istiyorum diyerek Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Mecliste konuşuluyor bu mesele. Bugün Özgür Özel son olarak pazar günü bekleme dedi İçişleri Bakanı'na. Mafyanın söylediğiyle hareket edilmeyecekse eğer sen kendi iddianın arkasında ol ve bu siyasetçiyi açıkla diye Süleyman Soylu'ya seslendi. Yani Peker fırtınası biraz yavaşlamış görünse de hem etkileri hem merak devam ediyor Peker'e ilişkin.
Yavuz Bey, halk arasında nasıl görülüyor? Peker'e inanıyor mu insanlar ve siyasette nasıl bir etkisi var? Yani oy potansiyeli ittifaklar üzerindeki?
Vallahi bir ölçümleme yapıldığında son olarak Metropol'ün bir bu konuyla ilgili sorduğu soru var anketlerinde. O anketlerden anladığımız kadarıyla daha çok muhalefet partilerinin seçmenlerinin ilgisi var Sedat Peker'in yaptığı açıklamalara. Yaklaşık AK Parti seçmeninin %50'sinin Sedat Peker'in açıklamalarından haberdar olmadığı anlaşılıyor. O ölçümler doğruysa eğer. Özellikle İYİ Parti seçmenin çok büyük ilgisi olduğu görülüyor. Bir inandırıcılık durumu var. Çünkü özellikle merkez sağ, mukaddesatçı ve muhafazakar çevrelerin diliyle konuşuyor Sedat Peker. daha bundan 1,5 yıl önce onlara hitap ediyordu ve şu anki iktidar ortakları tarafından korunuyor, kollanıyordu. Bir eliyle Bozkurt işareti yapıyor, bir eliyle Rabia işareti yapıyordu. Mitingler düzenliyordu. Hükümete karşı gruplara yönelik olarak son derece sert ifadeler kullanıyordu. O nedenle o camianın yabancı olduğu bir isim değil, söyledikleri de dikkatle takip ediyor. O da o camianın hassasiyetlerine dikkat ediyor. Biliyor çünkü onları. Devleti suçlamıyorum, devlet bizim için kutsaldır ama yanlış yapan insanlar var diyerek insanlar üzerinden eleştirilerini ortaya koyuyor. AK Parti içinde bir hesaplaşmayı ortaya çıkardığı belirtiliyor. Yani farklı gruplar var. Süleyman Soylu'dan haz etmeyen AK Partililer var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yla ilgili açıklama yapmasının gecikmesi buna bağlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Süleyman Soylu'yla ilgili açıklama yapmasından sonra Cumhurbaşkanı'nın yapması ittifak hassasiyetlerine bağlanıyor. Yani siyaseti de çok yakından ilgilendiriyor ve aynı zamanda etkiliyor. Muhalefet de tam olarak onun söyledikleriyle bir politika oluşturur görünmek de istemiyor. Ama iddiaların araştırılmasını istiyor. Özellikle bu 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası siyasi açıdan üzerinde çok durulabilecek bir konu başlığı.
Yavuz Bey, şimdi uluslararası siyasete, siyaset boyutu da var. Artık uluslararası medyada takip ediyor Sedat Peker'i. Yani Sedat Peker de Joe Biden'la görüşme öncesi Erdoğan'ın elini zayıflatmak istemiyorum diyor ama sonuçta Türkiye hükümetinin uluslararası kamuoyunda elini zayıflatmış durumda herhalde Sedat Peker'in söyledikleri.
Tabii yani dinleyenlerin gördüğü tablo çok rahatsız edici. Türkiye devlet görevlilerine yasa dışı bir takım işlemler yaptırmış bir ülke görüntüsünde. Kutlu Adalı cinayeti. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili çok önemli iddiaları var. Aynı zamanda içeride siyaset mafya işbirliğini ortaya koyuyor. Bu da hukukun işlemediğini gösteren bir tablo. Elbette uluslararası açıdan baktığınızda Suriye silah gönderilmesi, terör örgütü olarak kabul edilen gruplara iddiası önemli bir iddia ve uluslararası boyutu var. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili iddia eski başbakan dolu suçluyor böyle bir meselede. Düşünsenize yurt dışından baktığınızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Sonuçta bunu söyleyen temiz bir insan değil. Bunu söyleyen de bir yeraltı örgütünün lideri. Bu olayların içinde olan bir isim. Onun için yurt dışından da inandırıcılığı olan bir açıklama olarak bakılabilir bunlara. Medyanın ilgisi de bunu gösteriyor aslında. Ve Biden görüşmesinden önce Erdoğan'la ilgili ne söyleyecekti de vazgeçti sorusu da var. Yani o açıklamalardan vazgeçmiş olması bunun etkisini getirmesini beraberinde getirmiyor. Ve Biden görüşmesi öncesinde bu uluslararası etkiyi de kendisini gördüğünü anlıyoruz. Zaten genelde yapılan değerlendirme zekice, dikkatli ve Türkiye'deki hassasiyetleri de göz önüne alarak yapılmış açıklamalar diye bakılıyor Sedat Peker'in açıklamalarına. Şimdi de bu hassasiyetle hareket etmiş olması belki sonra vereceği mesajlar açısından dikkat çekici olacak. Ama nereden bakarsanız bakın hem içeride hem de dışarıda etkisi olan açıklamalar bunlar.
Yavuz Bey, 10 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'la görüşecek. Joe Biden Ermeni soykırımı iddialarını tanıdı. Ama görüşmede S-400'den Halkbank'a kadar tüm kozlar sanki Joe Biden'ın elinde değil mi?
En zor görüşmelerden biri herhalde tarihindeki Türk-Amerikan temaslarına bakıldığında, Türk-Amerikan yetkililerin temaslarına bakıldığında. Çünkü mesafe çok açıldı. Özellikle Suriye'de tüm politikalarda ters düşmesi Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin. Aynı zamanda Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetmesi, demokratların gelmesi, bu süreçte AK Parti hükümetinin demokratlarla pek sıcak ilişki kuramaması, kongreyle ilişkilerini kopartması, Amerika ile ilişkileri sadece Başkan Trump'a bağlaması gibi sorunlar üst üste geldi. S-400'lerde işin içine girdikten sonra tümüyle de mesele başka bir noktaya taşındı. İktidar da değişince şimdi kilit nokta S-400'ler. Amerika açısından bakıldığında, Türkiye açısından bakıldığında ise Suriye'deki YPG'ye, PYD'ye desteği Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye terör örgütü olarak PKK'nın devamı olarak görüyor örgütleri. Diğer taraftan Fethullahçıların Amerika Birleşik Devletleri'nde durması. Daha önceki gün İçişleri Bakanı katıldığı televizyon programında 15 Temmuz'un faili Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ben Büyükelçisi'ne randevu vermiyorum dedi. Yani Türkiye'deki algı da bu şekilde, yapılan açıklamalar da uluslararası siyaseti Afganistan açıklaması var. Soykırımın istemesi var Biden'ın. Çok zor bir görüşme onun için. Yani üzerinde anlaşılması gereken konular, zor konular, üzerinde müzakereye ihtiyacı olan konular. S-400 burada kilidi açacak konu başlığı olarak görülüyor. S-400 konusunda Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar hep kurtulun çağrısı yapıyordu. Onun dışındaki hiçbir formüle yaklaşmıyordu. Ama sonrasında Türkiye'ye gelen Amerikalı yetkililer var. Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onlarla yapılan müzakerelerde farklı alternatiflerin de gündeme geldiğini anlıyoruz. O alternatifleri bilmiyoruz ama resmi açıklamalara yansıdığı biçimiyle söylüyorum. Buradaki alternatifler de Türkiye'de olsa olsa diyerek üzerine konuşuluyor. Mesela S-400'lerle ilgili acaba İncirli'ye götürülüp İncirlik'te Amerikalıların da bulunduğu bir ortamda çifte kontrol sağlanabilir mi? Amerika buna evet der mi? Katar'dan vazgeçer mi? Ya da bunun dışında Katar'a gönderilir mi? Oraya gönderilirse bu Amerika Birleşik Devletleri'ni keser mi? Bu tip formüller üzerinde de konuşuluyor. Liderler bir araya geldiğinde genelde uluslararası toplantılarda oradan olumlu bir gündem çıkartmak için de diplomatlar gayret sarf ederler. Buradan da bir olumlu sonuç çıkartma, olumlu gündem çıkartma gayreti görülüyor 14 Haziran'daki o buluşma öncesinde. Ne kadar başarılı olacağı şüpheli çünkü gerçekten dosyalar çok kalın ve aynı zamanda Türkiye'nin tabii bir başka açması var. Rusya ile ilişkileri, Amerika ile yaklaştığında Rusya ile uzaklaşıyor. Rusya ile Suriye'de işbirliği yapmak zorunda, turizm konusunda işbirliği yapmak zorunluluğu var, enerjide işbirliği yapma zorunluluğu var. İki konu başlığını, iki dosyayı nasıl götürecek? Bunları herhalde 14 Haziran'dan sonra göreceğiz.
Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta röportaj verdi TRT'ye ve üçüncü aşısını olduğunu söyledi. Üçüncü COVID-19 aşısını. Üçüncü aşıyı neden olduğu konusunda bir fikrimiz var mı acaba?
Vallahi uzmanlar tartışıyorlar bu konuyu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra. Tabii Türkiye'de daha ilk aşısını olamayan milyonlar var. İkinci aşısını bekleyenler var. Ve üçüncü aşı pek fazla konuşulmayan bir meseleydi. Öyle çok şanslı olmanız lazım yani üçüncü aşıya ulaşabilmek için ya da Cumhurbaşkanı olmanız gerekiyor. Daha öğretmenler yeni aşı programına alındı Türkiye'de. Okullarla ilgili o kadar büyük tartışmalar varken tıbbi olarak gereklilik açısından bir tartışmanın yürüdüğünü biliyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. İki aşı olduktan sonra antikor seviyeleri düştüğünde bir üçüncü aşıya ihtiyaç olur mu? Eğer olmazsa salgın tekrar hortlar mı? Gibi. Üçüncü aşı ihtiyacının doğabileceği konusunda genel bir konsensüs olduğu görünüyor. Ama dediğim gibi öncelikle Türkiye'de birinci aşıların olması, ikinci dozların olması ve bunun toplumun geneline yayılması gerekiyor ki üçüncü doz konuşulabilsin. Şu anda Türkiye, Cumhurbaşkanı tabii şansı aynı zamanda kullanabileceği imkanlar çok geniş. Bu yönde de eleştirildi zaten üçüncü aşı açıklaması neticesinde. Şu anda kimse üçüncü dozu konuşmuyor Türkiye'de. Yani en azından bu şu anda çok lüks bir tartışma. Önce bir ilk dozlar, ikinci dozlar bitsin. Ondan sonra belki üzerinde tartışılabilir. Ama dediğim gibi tıbbi anlamda üçüncü dozu ihtiyacı doğabileceği genelde üzerinde konsensüse vardıkları bir konu başlığı uzmanlık.
Sinovac aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nden onay aldı. Türkiye doğru aşıya oynamış gibi görünüyor değil mi Yavuz Bey?
Evet ama aşıya ulaşabilse. Çünkü Çinliler resmen Çin işkencesi çektirdiler Sağlık Bakanı'na. Sağlık Bakanı her çıktığı bilim kurulu toplantısından sonra şu kadar aşı gelecekleri, o aşılar gelmedi. Şu zaman şu kadar aşı gelecekleri gelmedi. En sonunda Almanya'da üretilen BioNTech aşısıyla anlaşma yapmak zorunluluğu doğdu. İlk başta çünkü uzak duruluyordu o aşıya. Hala da şu anda Türkiye'de birinci doz aşılarda Sinovac için randevu verilmiyor. Artık BioNTech için randevu veriliyor. O da Çin'den sözleşme olmasına rağmen aşı gelmediğini gösteriyor. Evet aşının etkinliğiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı önemli ama o onay Türkiye açısından çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü Çin taahhütlerini yerine getirmedi. En çok da Sağlık Bakanı'nı zor durumda bıraktı.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için teşekkürler. Kolay gelsin size. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.